Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 9 Aralık 2021 günlerden Perşembe, haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Pek çok notumuz var. Son 24 saatte dünyadaki gelişmelerle ilgili Covid notlarımız, en başta Omikron vakasıyla ilgili tartışmalar, farklı görüşler, ülkelerin almak zorunda kaldığı, tabii sadece Omikron değil, Delta varyantı da dünyada hala en yüksek varyant. Dünya Sağlık Örgütü'nden mesajlar ve dünyadaki uygulamalardan, son gelişmelerden notları aktaracağım sizlere. Bugün küresel gündem yoğun. Öncelikle tabii Çin, Amerika, Rusya arasındaki bilek güreşine dair diyelim. Gündem yoğun. Vladimir Putin'le Joe Biden'ın video konferans yoluyla görüşmesi, onun yankıları Rusya-Amerika ilişkileri bağlamında. Ukrayna'da yeni bir sıcak çatışma çıkması endişeleri vardı. Kısmen yatışmış gibi gözüküyor. Dün Jake Sullivan'ın son derece sert söylemlerine karşılık sanki bir diyalog yolu açılmış gibi gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım başlıkları. Çin'le Amerika arasında ise hele de bugün 9 Aralık Amerikan yönetiminin meşhur demokrasi zirvesi vesilesiyle biraz retorik gerilmiş durumda. Çin'den arda ardaya arda demokrasi anlayışıyla ilgili açıklamalar var. Pekin olimpiyatları boykotu bu arada Amerika'nın başını çektiği ülkeler genişliyor. Avustralya'da katılmıştı Britanya ile Amerika'ya, Kanada'da da aynı şekilde diplomatik boykot uygulama kararı aldı ve Çinlileri epeyce bir sinirlendirdi. Notları yine aktaracağım Çin-Amerika bağlamı doğrultusunda. Avrupa'dan tabii ki haberler var. Soçi'de Yunanistan Başbakanı'nı ağırladı Vladimir Putin. Hem Amerika konusunda, Ukrayna meselesi üzerinden, hem Rusya'nın duruşuna dair mesajlar verdi. Bu hafta Rusya açısından dikkat çekici gelişmeler oldu. Hem Biden'la Putin'in görüşmesi vardı ama Rusya lideri bu görüşme öncesi Amerikan yönetiminin Asya'ya odaklanma politikasında sürekli Çin'e karşı önemli müttefik olarak sunulan Hindistan'ı ziyareti vardı Vladimir Putin'in. Çok önemli anlaşmalara imza atıldı. S-400 savunma sistemleri bunların sadece bir parçası. Bugün biraz Rusya politikalarına bakacağız. Daha doğrusu Asya jeopolitiği bağlamında bakacağız. Hem Rusya liderinin Hindistan ziyareti, aynı zamanda Rusya'nın Çin'le de çok özel ilişkileri var. Ama Hindistan'la Çin rakip, hem Biden'la yapılan, Putin'le Biden arasında yapılan görüşmenin Asya'ya yansımalarına bakacağız. Asya jeopolitiğini ara sıra tekrarlayarak konuşmaya çalıştığımız Doktor Barış Adıbelli konuğum olacak programın ikinci yarısında. Bunun dışında tabii Türk dış politik, Avrupa'dan başlıkları aktaracağım ama Türk dış politikasında da önemli gelişmeler var. Yine Almanya'da Olaf Scholz hükümeti başladı göreve dün itibariyle. İlk yarın Macron'la görüşecek, sonra Biden'la da görüşmesi var. Almanya'nın yeni liderinin tabii Türkiye politikalarını herkes merakla bekliyor. Yine Libya'dan, Orta Doğu'dan da başlıklarımız olacak. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında Katar ziyareti, Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala davasında söylediği sözler, ne yaparlarsa yapsınlar gibisinden açıklamaları da tabii Türk dış politikası açısından dikkat çekici gelişmeler. Ve tabii Irak, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri, muharip güçleri çektiler artık bugün itibariyle, bitiyor, bu yıl sonunda da tamamlanmış olacak. Maalesef Türkiye açısından da Irak'ın kuzeyinden 3 askerin şehit olduğu haberi geldi. Ondan notlarda hemen aktarayım size. Evet, gündemi toparlayacağız Doktor Barış Adıbelli ile. Biraz Asya jeopolitiği, aslında küresel jeopolitik demek lazım, buna bakmaya çalışacağız. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den ekseni dinleyebilirsiniz. Sputnik web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi internet üzerinden zaten dinleyebilirsiniz. Pop-up var, daha sonradan kaçıranlar bizi dinleyebilirler. Spotify'da da aynı zamanda ses kaydını dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de biraz önce paylaştım. Oradan linki tıklayarak bizi YouTube üzerinden izler, like de ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, hemen Covid notlarını önce ortaya koyalım. Omikron varyantını konuşuyoruz. Aslında Delta, dünyanın şu anki problemi Delta varyantı ama tabii Omikron da kendini hissettirmeye başladı. Bazı ülkelerde 300-500 Omikron vakası görülmeye başladı. Çünkü hızlı bulaştığı söyleniyor bir de. Onu da hesaba katmak lazım. Hong Kong Üniversitesi'ndeki bilim insanları ise bu varyantın ilk fotoğrafını yayınlamış efendim. Bir maymunun böbrek hücresine enjekte etmişler ve oradan elektron mikroskobuyla çekmişler. Bu tabii aşıların geliştirmesine katkı yapacak bir gelişme. Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus'tan sonra Kuveyt'te de hemen rastlanmış. Güney Afrika'dan gelen bir yolcu da hep Afrika'dan kaynaklanıyor. Tabii Afrika doğru düzgün aşılanamadı. Oradan dünyaya yeni varyantlar böyle yayılıyor. Yetkililerin patent uyarıları falan görmezden gelindiği için dünya yeniden bir başka varyantla böyle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, Etiyopyalı diplomat, yine açıklama yaptı. Bu ilk elde edilen verilere bakılırsa daha hafif bir hastalığa yol açıyor bu. Bazı kanıtlar var, henüz kesin değil ama hani bu tabii ki dikkat etmek lazım. Sahip olduğumuz bütün araçları kullanmalıyız. Lütfen aşınızı olun dedi. Virüs değişiyor ama bizim kararlılığımız değişmemeli dedi. Küresel kriz haline gelmesini Delta gibi önlememiz lazım vurgusu yaptığı Cenevre'de açıklama yaptı. 57 ülke en az Omikron varyantının görüldüğü yerler olarak da kayda geçti. Pfizer-BioNTech dün aşı için Mart 2022 tarihini vermişti. İki doz aşı az etkili diyorlar Omikron için. Üçüncü dozla birlikte etkinliğin arttığını söylüyorlar. En azından kendi aşıları için Sputnik V'den de benzeri bir açıklama gelmişti. Amerika'da bir günde 1769 can kaybı var. Son 24 saatte yaklaşık 50 milyona yaklaştı, dayandı diyelim. 49 milyon 389 binden fazla vaka sayısı var. Toplamda da 800 bine yakın can kaybı var. 791 bin olarak veriyor Johns Hopkins Üniversitesi. Aşı tamamlananların tabii hatırlatma, ilk doz, ikinci doz hepsi biraz karışık ama hatırlatma dozu 48 milyon kişiye sadece henüz vurulmuş. Çok düşük tabii. İlk dozu da 236 milyon insan vurdurmuş durumda Amerika'da. Amerikan Senatosu ama Joe Biden'ın bu aşı zorunluluğunu iptal eden tasarıyı onayladı. Eylül ayında getirmişti 100'den fazla çalışanı bulunan işletmeler için. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin ağırlığı burada, birçok eyalette de zaten durdurulmuştu ama bu sefer doğrudan doğruya temsilciler meclisi, senatoda reddedildi. Temsilciler meclisine gönderildi. Tabii demokratların tümüyle bütün kararları uygulayamaz durumdalar, yetmiyor. Durum böyle. Çin'de 83 vaka, 60'ı yerli vaka. Beijing, Pekin olimpiyatlarına hazırlanırken yine sıfır vakaya ulaşılabilmiş değil. Şubat ayında, 4 Şubat'ta başlayacak. O zamana kadar Çinliler bakalım ne yapacaklar. Britanya'da yeni önlemler devreye sokuldu. Boris Johnson B planını devreye sokuyoruz dedi. Artık evden çalışma bizim gibi. Covid pasaportu ve maske geri dönüyor artık ilk etapta. Pasaport taşımak için iki doz yeterli olacak çünkü üçüncü doz aşı herkese vurulamamış durumda, tam da uygulayamıyorlar. 50 binlerde Britanya'da bunca aşılamaya rağmen vaka sayıları günlük 50 binleri buluyor. Bir de tabii Omikron daha da hızlı yayılıyor, dikkat etmek lazım diyorlar. Avrupa Birliği de dijital Covid sertifikasının 1 Şubat'tan itibaren sadece üçüncü doz aşı olanlara verileceğini duyurdu. Tabii o zamana kadar hepsi üçüncü doz aşıyı olabilecek mi? O yüzden bu daha meçhul. Şimdi Şubat'a ertelediler. Daha önce planlıyorlardı. Biraz zaman kazanmak üçüncü dozlar için hedef bu. Yani çok parlak değil çünkü bu Britanya Sağlık Bakanı mesela tabii Avrupa'da da durum çok farklı değil. Ay sonuna kadar 1 milyona omikron vakasının çıkabileceği gibi bir kehanette bulundu ama bugüne kadar ki bu kehanetler de hep tuttu. Fransa'da 61 bin vaka 24 saatte çok yüksek rakamlar. Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Britanya'da böyle artık 50 bini de aşmış durumdalar. Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti aşı olmayanlar için. 11 Aralık'ta sona eriyor bu ama aşı olmayanlar için devam ediyor. Adeta bir nevi aşı zorunluluğu haline gelmişti. Yeni Başbakan Karl Nehammer açıklama yaptı bu konuda. Yani çok memnun olmadığını böyle bir uygulamadan ama başka çareleri olmadığını söyledi efendim. 5000 vakalar tabii Avusturya'nın nüfusu daha düşük olduğu için 5000 yüksek bir rakam. Norveç'te de 5000'lik rekor kırılmış, 5138 ve hükümet derhal yeni tedbirleri devreye sokmuş. İskandinavya görece daha aşılama oranı yüksek ama hemen işte kapalı yerlere giriş, maske, sosyal mesafe, spor etkinlikleri, halka açık uygulamalarda kısıtlama kapsamına almışlar. Danimarka'da da uzaktan eğitime geçiyorlar efendim. Böyle bir tablo var ortada. Türkiye'de 20.874 vaka sayısı, 192 can kaybı. Hep böyle 20 binlerde artık gidiyoruz ama kimileri rakamların daha yüksek olduğunu da tabii söylüyorlar. Her gün bir uçak dolusu insanımızı da kaybediyoruz. Türk Tabipleri Birliği bu arada 81 ilde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durduğunu belirtti. Tedavi hizmetleri aksıyor efendim. Hakikaten çok ciddi bu tabii ekonomik sıkıntılarla da ilgili, dolar kuruyla da ilgili bütün bu malzemeler. Çünkü biz üretemiyoruz bunların çoğunu. Maalesef ekonomik kriz pandemiyle birlikte sağlık sektörünü de vuruyor desek yeridir. Evet, korona dünyasında Avrupa'nın ilk sınır ötesi dijital para denemesi başarılı olmuş. İsviçre Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası bu denemeyi yapmışlar. Euro projesi demişler, iki ülke arasındaki dağlardan kaynaklanan döviz işlemleri Merkez Bankası dijital parasıyla sorunsuz bir biçimde yapmak mümkün olabiliyormuş. Böyle bir haber var. Japon uzay turistleri Rus kozmonotu eşliğinde, Misurkin eşliğinde MS-20 uzay aracıyla uzay istasyonuna uluslararası gitmişlerdi. Kenetlenmişler onlar da. Rusya'da uzay turizmine açılmış oluyor. Tabii masraflarını Japon iş adamı milyarder ödüyor. 12 gün kalacak, 20 Aralık'ta dönecek dünyaya. Evet, Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde savunma bütçesi, 2022 yılının savunma bütçesine Temsilciler Meclisi'nden onay geldi. 70 red'e karşılık 363 oyla kabul edilmiş gözüküyor. 768 milyar dolarlık bir bütçe bu efendim. Senato'ya tabii gönderilecek. Biden'ın onayına gönderilecek. Afganistan var içinde. 20 yıllık işgalden sonra Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık silah yardımı var. Tayvan meselesi var Çin'le ilgili. Türkiye'yi ilgilendiren de bir madde var. SİHA programının yakın takibe alınması. Yani silahlı insansız hava araçları programının böyle maddeler var. Suriye'de de YPG, PKK'ya verilen desteğin devam etmesi de yer alıyor. Amerikan savunma bütçeleri genelde zaten böyle bu tarz şeyler oluyor. Dünyanın süper gücü olarak Amerika'da her ne kadar askeri anlamda da bir gevşeme olduğu eleştirilerini kendileri yapıyorlar ama yüksek miktarlarda da para ayırıyorlar. Şimdi tabii en büyük dert en son dönemde Çin'le Tayvan meselesi. Bu konuda Hint Pasifik bölgesinden sorumlu Amerika'nın savunma bakan yardımcısı Eli Ratner açıklamalar yapmış. Acilen Tayvan'ın güçlendirmek lazım. Çin'e karşı seyir füzeleri, deniz mayınları vesaire böyle bir Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifadeler kullanmış. Tabii Çin'in tepkisini çekiyor bu ifadeler. Tabii Çin'le ilgili Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat tarihinde öncesinde bu konuyu da bir jeopolitik hesapların ve siyasi perspektiflerin kavgasına çevirmiş gibi gözüküyorlar. Amerika, Britanya, Avustralya ve şimdi de Kanada diplomatik boykot uygulama kararı aldı. Yani hükümet yetkililerini ve diplomatları Pekin Olimpiyatlarına göndermeyecekler ama tabii sporcularını gönderecekler. Sadece diplomatik boykotla sınırlı. Çinliler öfkelendiler. Özellikle Avustralya'ya ve Kanada'ya da Kanada'yla da başları dertli. Yani Avustralya ile Çin arası her zaman sıkıntılı. O bölgede Amerika'nın bir şekilde uydusu gözüyle görüyorlar. Kanada ile ilgili dertleri de malum, Huawei'nin Huawei firmasının mali işlerinin başında olan Meng Wanzhou'nun tutuklu ev hapsinde kalması. Vancouver kentinde bir türlü iade etmiyor. Tamamen bir ticari savaşa bağlanıyor bu mesele. Velhasıl böyle bir karar var. Tabii olimpiyat oyunları da spor müsabakası olarak önem atfediyor Pekin, Çin yönetimi. Gelip yani kimin gelip geleceği çok önemi yok, umurumuzda değil diye bir açıklama geldi Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin'den. Bir de tabii bu karambolde iş o kadar bir tartışmaya vardı ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da açıklama yapmış. Bütün ülkelerden sporcuları davet ediyorlar ve tabii bazı diplomatların katılmaması siyasi karar. Biz buna karışmak istemiyoruz. Biz siyasi tarafsızlıkta ısrarcıyız diye açıklama yapmak durumunda kalmış efendim. Hong Kong, işte Xinjiang bölgesi, özerk bölgeler için oralardaki insan hakları ihlalleri iddialarıyla Çin de bu iddiaları reddediyor. Bütün bunlar yapılıyor efendim. Tabii demokrasi zirvesi bugün ve yarın. Amerikan yönetimi, Biden yönetiminin öncülüğünde 110'dan fazla ülke katılıyor. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör var. Amerikalılar Çin'i de insan hakları, demokrasiyi de böyle bir özel sektörlü bir şey olarak algılıyorlar. Şimdi Türkiye yok bu davetler listesinde. Macaristan yok Avrupa Birliği içerisinde. Tabii Rusya, Çin zaten yok. Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan yok gibi gözüküyor. Macaristan tepki göstermiş. AB bir ortak tutum belgesi çıkartmaya kalkışınca. Bu arada Pakistan da Asya'dan Biden yönetimi davet ediyor Pakistan'a, ama Pakistan zirveye katılmayı kabul etmiyor. Bu dikkat çekici. Sonra ama konuşuruz biz Amerikalılarla demokrasi, insan hakları meselesini gibi bir açıklaması var Pakistan'ın. Anthony Blinken tabii bir de hemen video bu zirve öncesinde demokrasi zirvesiyle ilgili bir işin basın ayağı çok önemli. Amerikan algılarından dünyayı yansıtacak olan şey medya. Amerika'nın perspektifini herkese belletecek olan medya. Dolayısıyla Biden yönetimi medyaya yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu konuda bağımsız, tırnak içinde tabii ki, bağımsız medyayı desteklemek için önemli yeni yatırımlar yapacağız dedi Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken. Hükümet tarafından yönetilmeyecek dedi. İşte bir kamu yararı medya fonu kurulacakmış. Bunun içerisinde bağımsız, saygın gazeteciler, medya ve finans uzmanlarından oluşan bir grup olacakmış. Yani tabii bu grubun da ideolojik olarak perspektifi Amerikan perspektifi olacak. Açıktır ki Amerikan politikalarına itiraz edenleri böyle bir fona almayacaklar. Dolayısıyla yani her şey devlet eliyle değil, ama bütün devletin bütün ideolojik pozisyonunu benimseyenler tarafından böyle kurulacak. Bu tabii teknoloji finans şirketleriyle işbirliği, yargılanan gazetecilere mali destek, dikkat çekici vurgu var orada. Washington'ın haberleri gerekçesiyle kovuşturulan ve yargılanan ne demek istiyor? Yani Washington'ın haberleri gerekçesiyle, onu çok anlayamadım doğrusu. Şimdi tabii Çin tepki gösteriyor. En çok Çin tepki gösteriyor bu konuya. Onu belirtmekte fayda var. Çin, Global Times başta olmak üzere Çin medyasında demokrasi anlayışı konusunda çok ciddi dosyalarda hazırlanmış durumda. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bu konuda açıklama yaptı. Demokrasi, Amerika'nın sadece demokrasiyi manipüle eden ve bozan bir hadise olacak bu demokrasi zirvesi dedi. Demokrasi bayrağı altında başka ülkeleri bölme ve çatışmaları kışkırtmayı hedefliyor Amerika dedi. Amerika'nın karanlık geçmişi ve ikiyüzlülüğünü örtbas etmeye çalıştığını söyledi Çinli sözcü. Tabii ki Amerika'nın Irak, Suriye işgalleri, Afganistan işgalleri, yüz binlerce sivilin hayatını yitirmesi, bırakın temsili demokrasi filan, bunlara sebep olduğunu söyledi. Çinliler bu arada Xi Jinping'in, yani Çin Devlet Başkanı'nın insan haklarına dair fikirlerinin yer aldığı bir kitap yayınlamışlar. Konuşmaları aslında, tebrik mektupları, çeşitli yerlerden alıntılar. Dikkat çekici aslında, herkesin mutlu yaşama hakkına vurgular var. Çok bir sürü madde var ama benim dikkatimi çekenler, kalkınma, o kalkınmadan insanların faydalanması, ortak kader topluluğu oluşturulması, ülkelerin gerçeklikleriyle birleştirilmesi gibi vurgular var. Bir de tabii bu arada Çinliler, Çin halk demokrasisi ne meren bir şeydir, onu da işlemeye çalışıyorlar. Çok biraz dünya tabii Çin kültürünü, siyasi kültürünü fazla bilmediği için bunlara özen gösteriyorlar. Batı'nın kendisini demokrasinin hem avukatı hem hakimi kıldığını, Batı demokrasisinin zenginler ve para ile işlediğini, kendilerini ayrıcalıklı elitler oluşturduğunu savlıyorlar. Yunanca işte demosla kratos'tan geliyor biliyorsunuz. Demokrasinin farklı biçimleri olduğunu söylüyorlar. Halkın gücü, halkın iradesinin yansıması, bir yönetimin kurulması aslında. Tabii Batı demokrasisini eleştiriyorlar. Kararlar alınıp uygulanamıyor toplum lehine diyorlar. Hiçbir demokrasi zaten mükemmel değildir, olamaz da diyorlar. Ama biz Çin'de zengin ve güçlü ve elitlerin sözünün geçtiği bir demokrasi kullanmıyoruz. Demokrasi bir araçtır, amaç değildir diye de bir vurgu yapmışlar. 1.4 milyarı aşan Çin nüfusu, farklı çıkar grupları toplanır başkentte, karar mekanizmalarına katılırlar. Danışma demokrasisidir diye de vurgulamışlar. Dünyada herkese uyan tek bir demokrasi de yoktur diyor Çinliler. Bu şekilde bir bayağı kapsamlı dosyalar günlerdir. Ben de zaman zaman aktarıyorum size. Evet. Putin-Biden görüşmesinin yankıları video konferans yoluyla. Tabii Rusya, NATO'nun doğuya doğru hareketi, Rusya'yı çevreleme hamleleri, Ukrayna üzerinden Ukrayna'yı silahlandırmaları, bunları ulusal güvenlik tehdidi gördüklerini açıklamıştı. Bir de hukuki bir belge garantilemek, 90'larda NATO Sovyetler çökerken genişlemeyecek diye şifahi olarak verilen vaatlerin tutulmadığını anımsatarak böyle bir anlaşma arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Verdiği mesajlardan da anlıyoruz. Biden ise bu konularda bir diyalog başlatmak, Amerika'nın müttefiklerini de katmak, Ukrayna'da daha durumun tırmanması durumunda ise, yani Rusya saldırırsa, onlar öyle kodluyorlar, o zaman işte biz de elimizde daha önce görülmemiş ekonomik silahları kullanırız. Swift şeyinden Rusya'yı dışlamak gibi bir takım hamleler, tehditler. Dün aktarmıştım, Jake Sullivan da dile getirmişti ekonomik yaptırımları. Böyle bir çerçeve var. Birleşmiş Milletler, NATO Genel Sekreteri, Çin Dışişleri aynı zamanda Putin'le Biden'ın görüşmesinden, diyalog başladığı için memnunlar. Biraz gerginlik arttığı için açıkçası biraz tabii nükleer seçeneğin bile dile getirildi. Acayip bir hava estirildi. Rusya Ukrayna'yı istila edecek falan diye böyle bir histerik bir biçimde açıklamalar geldi arka arkaya. Haberler, uyduruk haritalar, Nazi döneminden kalma şehir isimleriyle falan böyle Ukrayna'da. Belarus sınırındaki yerler karıştırıldı Ukrayna'yla. Hakikaten bir medya ne kadar önemli, hakikaten ne kadar savaşçı olup kamuoyunun algılarını yönlendirebiliyor. Velhasıl şimdi NATO-Rusya arasında toplantı hazırlanıyor. Bunu Biden dile getirdi, Beyaz Saray'da çıktı. Biraz ton düşmüş gözüküyor. Rusya'nın NATO'nun genişlemesiyle ilgili endişelerinin geleceğini görüşmek diye kodladı. Doğu kanadındaki gerilimi düşürmek dedi ama eğer Rusya saldırırsa diye ekledi hemen. NATO müttefiklerimizde askeri varlığı arttıracağız. Ayrıca Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendireceğiz. Putin de asla görmediği ekonomik sonuçlarla karşılaşır. Bu konuda kendisi uyardım diyerek tehdit etti Joe Biden. Bir yandan tonu düşürürken. Ama öte yandan da biz Ukrayna'yı savunmak durumunda değiliz. NATO'nun 5. madde kapsamında değil, müttefik ülke değil vurgusu yaptı. AP haber ajansı işte Ukrayna'nın 10 yıl içerisinde mümkün olmadığı gibi şimdilik böyle şeyler, yani o kadar yükselttiler şimdi bir tonu düşürüyorlar. Ben iyice şüpheye düşüyorum açıkçası böyle olunca. Askeri yardım ilave Pentagon'un planlamadığı, zaten ne verecekler, Javelin tank savar füzelerini bile verdiler, hatta coğrafi kısıtlamada yok, kendi topraklarında Donbas'ta sivil halka da kullanıyor zaten Ukrayna yönetimi. Böyle bir resim oluşturdular. Bu arada Ukrayna'daki Zelenski yönetiminden bir not daha var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıl dönümü vesilesi bir tebrik konuşması yapmış. Efendim, Ukrayna'yı kurtaran Kızıl Ordu, Kızıl Ordu da sadece Ruslardan oluşmuyor, Ukraynalılardan da oluşuyor. Bütün Sovyetler Birliği halklarından. Ama Zelenski, Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna İslam İsyancı Ordusu, yani bildiğimiz şu an devamcıları neo-Nazilerden oluşuyor. Onlar sanki Hitler karşıtı koalisyonda yer almış gibi bir açıklama yapmış. Yuh dedim artık, böyle bir tarih çarpıtması bu kadarında kimse görmedi, duymadı. Nazi saflarında yer alanları Nazi karşıtı mücadele verenler olarak, bu arada Yahudileri kitler halinde öldüren bu ırkçılar böyle sunmuş efendim. Evet, şimdi Rusya sonuç itibariyle Donbas'ta provokasyon yapacak bu Ukro-Nazi yönetimi vurgusu içerisinde. Bu ifadeyi anmaktan genellikle kaçınıyorlar ama Sergey Lavrov da kullanmıştı geçenlerde artık dayanamayıp. Her türlü önlemi alacağız diye açıklama yaptı Genelkurmay Başkanı Rusya'nın, Gerasimov bu konuda. Bir yandan Karadeniz'de de Amerikan uçakları 3 Aralık'ta da bir sivil yolcu uçağını tehlikeye atacak şekilde uçmuşlardı. Sadece Ukrayna değil, mevzu bahis Karadeniz'de. Böyle bir çerçeve var. Putin'in bu arada daha iyimser Miçotakis'i kabulünde açıklamaları oldu. Hem eleştiriler var Amerika'nın yaptırımlarına karşı, hem Rusya'nın hissettiği güvenlik tehdidini vurgulaması var. Sınırlarının dibinde çok ciddi bir güvenlik sorunu oluşturacağını söylüyor ve Rusya ve ABD, daha Biden'la yeni konuştuk, güvenlik sorunlarının çözümü için ortak bir yapı oluşturacak. Bu öneriyi de Biden getirdi, çalışma grubu diye formüle ediyorlar. Bir de bir gazeteci son derece provokatif bir soru sormuş, saldırı planı yapıp yapmıyor musunuz diye. O da barışçı bir dış siyaset gidiyoruz ama güvenliğimizi sağlama hakkına da sahibiz, Biden'la da istişare ettik diye vurgulamış. Tabii Yunanistan son dönemde Dede Ağaç üzerinden Rusya sınırlarına yığınan kapısı haline gelmişti. Miçotakis'i ağırladı, daha perde arkası düşmedi. Birkaç başlık var. Kıbrıs sorununda adil, uygulanabilir çözüm vurgusu yapmış Vladimir Putin. Hatta Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, daha sonra Yunanistan'ın, ki Ortodoks Yunanistan'da, Ruslar da Rusya'da, Türkiye'ye örnek göstermiş işbirliği konusunda, NATO üyesi olmasına rağmen karar alma konusunda yeterince bağımsız diyerek biraz imalı söylemiş. Yunanistan'ın son dönemde Miçotakis yönetimi altında adeta Amerika ne isterse yapan, Yunan topraklarında yeni üsler açıyor biliyorsunuz Amerikalılar. Yeni anlaşma var. Türkiye'de bunları hep bize karşı diye algılayanlar var ama asıl tabii ki hedefi oradan Güney ve Doğu Avrupa ve oradan Karadeniz hattı. Durum böyle. Hindistan, birazdan Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Putin pazartesi günü Joe Biden'la da görüşmeden önce Hindistan'ı ziyaret etti. Narendra Modi ile görüştüler. Hem Sergey Shoigu, Sergey Lavrov, Dışişleri ve Savunma Bakanları da vardı. Önemli anlaşmalara imza koydular. Dolar yerine ruble kullanımından yeni silahlar, Kalaşnikovlar, S-400 hava savunma sistemleri verilmeye başlanıyor. Hindistan'a hatta başlandı bile, tamamlandığını görmedim ama 2018 anlaşması. Amerikalılar Hindistan'ı vazgeçiremedikleri gibi Türkiye gibi çok da hani alamazsınız diyememişlerdi. Çünkü Çin büyük bir güç ve Hindistan'a ihtiyaçları var orada. Dolayısıyla ama tabii Hindistan'ın da Moskova ile Sovyetler Birliği döneminden beri özel ilişkileri var. Rusya-Çin denklemi, Rusya-Hindistan denklemi, bunların hepsini birazdan Barış Adıbelli'ye soracağız. Bir başka başlık, dün aktarmıştım size. Tesadüfün böylesi diyeceği geliyor insanın. Çünkü çok dikkat çekici hamleler vardı orada. 26 Kasım'da Çin, Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları ortak açıklamaları yapılmıştı. Sonra Putin'in ziyareti geldi falan derken bir anda Hindistan'ın Genelkurmay Başkanı, 2019'da böyle bu makam kuruldu, Britanya sömürgesi eski malum, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat askeri helikopter Tamil Nadu eyaletinde düştüğü haberi gelmişti dün. Hayatlarını yitirmişler. Eşi dahil 13 kişi, genel önemli de bir isim. Bir kişi kazadan kurtulmuş vaziyette, öyle anlaşılıyor. Çin-Hindistan sınırında tartışmalı Keşmir bölgesinde falan görev yapmış bir general kendisi. Onu, bu tesadüfü de sormadan edemeyeceğim Doktor Barış Adıbelli'ye. Kremlin yönetimi bu arada bu vesileyle hem Mitsotakis'i ağırlıyorlar. Yunanistan'ın Ant 1 televizyonuna Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov konuşmuş ve S-400 ikinci parti sevkiyatını Türkiye'ye gerçekleştirmeyi umduklarını söylemiş. Amerika'nın yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz ama hani hiçbir zaman da hedeflerine ulaşamıyorlar. Bir ülkenin dahi görüşünü değiştirmesini sağlayamadılar diye Hindistan'ı örnek göstermiş olmuş bu durumda efendim. Yunanistan için tehdit değil bu S-400'ler, savunma sistemi demiş. Yunanlar iyi biliyorlar. Onlarda da Rumların alıp kullanamadığı daha eski sistemler var malum. Evet, vakit ilerliyor. Hemen biraz daha, birkaç dakikam daha var. Toparlamaya çalışacağım. Avrupa'da tabii Almanya yeni başbakan Olaf Scholz artık göreve başladı. Dünkü seçimlerden sonra gitti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'dan görevi resmen devraldı. Sonra federal meclise gitti, yemin etti. Yarın Paris'te Emmanuel Macron'la Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Malum Almanya-Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yakın ortaklık içerisindeler ve ilk seçildiklerinde Alman başbakanları ilk ziyaretlerini Fransa'ya yapıyorlar. Bu bir gelenek artık. Aynı zamanda bu demokrasi zirvesinin ikinci gününde, günü vesilesiyle belki akşama da denk gelir, tam saatini bilmiyorum, video konferansa katılacak yeni Almanya Başbakanı Joe Biden'ın demokrasi zirvesine katılacak. Tabii Almanya dikkat çekici bir ülke. Rusya açısından da çok önemli. Kuzey Akım 2 hattı açısından önemli. Rusya ile kurulan bağlar. Amerikalılar zinhar böyle bir bağ kurulsun istemiyorlar. Olaf Scholz döneminde nasıl evrilecek bu merak konusu. Tam da Almanya enerji konusunda sıkıntılar yaşarken kendi tercihleri tabii hem kömürden hem nükleerden vazgeçmek. Bunlar yeni hükümetle nereye evrilecek göreceğiz birlikte. Putin ama Scholz'a tebrik mesajı yollamış. Merkel'e de aynı zamanda zengin deneyimlerini anımsatan bir dostluğumuz sürecek mesajı da yollamış. Şükranlarıyla birlikte Kuzey Akım 2 de anımsatmasıyla tabii insanın aklına o düşüyor. Diyalogdan başka alternatif yok. Devamlılığı olmasını umuyoruz demiş. Yani Merkel'in denge politikalarının devamını arzuladıklarını dile getirmiş. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de aynı şekilde Olaf Scholz'un başbakanlığını kutlamış efendim. Fransa ve Britanya arasında tuhaf bir şekilde BBC'nin sunumu tuhaf. Ben dün aktarmıştım size. Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak bir Suudi vatandaşı gözaltına alındı demiştim. Serbest bırakılmış efendim. Çünkü aranan kişi değilmiş ama BBC'nin sunumu çok enteresandı hakikaten. Acaba diye insan düşünüyor. Tam da Macron Körfez turuna çıktı, orada Birleşik Arap Emirlikleri ile falan ballı börekli anlaşmalar yaptı. Ondan mı acaba kaynaklanıyor böylesine sunumlar? Hakikaten hem de aralarında problem var. Balıkçılıktı efendim, göçmen kriziydi. Dikkat çekici bir durum. Libya seçimleri yaklaşıyor efendim. Ertelenmesi çağrısı 24 Aralık'ta aslında, hem başkanlık hem parlamento seçimleri. Ama Şubat'a ertelenmesi için bir inisiyatif başlatılmış. O notu iletmek istiyorum size. Bunun dışında evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla da önemli değil açıklamaları açıkçası. Ha, bir de Orta Doğu'dan şunları aktarmam gerekiyor. Hemen Barış Adıbelli'ye döneceğim, konuğumuza. ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için askeri tatbikat planlarını görüşeceği iddiaları var. Çünkü Benny Gantz'ı İsrail Savunma Bakanı Amerika'da Pentagon'da görüşmeler yapıyor. Viyana'da İran nükleer diplomasisi başlamıştı malum, ama böyle sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı da İran Cumhurbaşkanı'yla temaslarda bulunmuştu. Bir yandan da bir Orta Doğu'da böyle hafiften bir kaynama var ve Irak'ta da uluslararası koalisyonun muharebe güçleri görevlerini tamamlayarak çekiliyorlar. Sadece tümden Amerika çekiliyor mu? Hayır. Tabii eğitmenler kalacak. Yani Vietnam, Kore, Amerikan modeli böyle eğitmenlerle gitme. Sonra bir fırsat bulunursa başka askeri katkılar yapılabilir. Görüşü de var elbette. Evet. Artık notları bitirelim. İkinci yarısına geçelim. Eksenin vaktimi çok açtım çünkü. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Küresel politikalar açısından sıcak günler diyelim. Epey bir hem Asya'da hem Avrupa üzerinde Tayvan, Ukrayna odaklı bir kaynayan bir kriz hali vardı. Putin'le Biden'ın görüşmesiyle bir nebze dinmiş gibi bir resim var. Ama tabii işin Asya ayağında artık Çin de var denklemde. Bu hafta bir de Rus diplomasisi açısından çok dikkat çekici bir Hindistan ziyareti oldu. Rusya hem devlet başkanı, hem dışişleri bakanı, hem savunma bakanı. Hindistan'a dikkatle bakıyoruz çünkü Türkiye'yi de işin S-400 kısmı ilgilendiriyor efendim. Asya jeopolitiği ile ilgili baktığımızda önce bu Hindistan ziyaretini değerlendirmenizi rica edeceğim. Hindistan tabii Sovyetler Birliği döneminden bu yana Moskova ile hep sıcak ilişkileri olan bir ülke. Bu ziyaretin zamanlaması bize ne anlatıyor sizce?
Tabii 70 yıllık bir ilişkileri var Hindistan'la Rusya'nın. Tabii ziyaretin zamanlaması önemli. Zira tam da Karadeniz'de, Ukrayna'da krizin arttığı, anlaşmazlığın arttığı bir dönemde sessiz sedasız Putin'in Hindistan ziyareti gerçekleşti. Bu ziyaret niye önemli? Bakın bu yıl sadece bir defa Biden'la görüşmek için Putin Rusya dışına çıktı. Onun dışında G7 zirvesi dahil olmak üzere oraya da dahil edildi. Başka zirvelerde buraların hiçbir yere gitmedi ama Hindistan'ı ziyaret etti. Bunu niye özellikle söylüyorum? Hindistan medyasında bu çok memnuniyetle karşılanan bir durum. Yani ikinci ziyaretini bize yaptı diye bayağı Hindistan medyasında bu geçiyor. Şimdi ben bu Karadeniz meselesi, Ukrayna meselesini ilk çıktığı zamanlar, yani geçtiğimiz günlerde yorumlarken biraz da dedim Rusya sanki dikkatleri buraya çekme adına bir hamlede bulunuyor. Asya'daki faaliyetlerini örtme adına demiştim. Yani Rusya başka bir hamle yapacak Asya'da diye tabii Hindistan'ın ismini vermeden söyledik ama gerçekten de sonraki haftada gelişme Hindistan ziyareti aynen böyle oldu. Bütün dünyanın, Amerika'nın dikkati Ukrayna üzerinde ve bütün açıklamalar oradayken sessiz sedasız Putin ve Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı 2+2 bakanlar toplantısı da oldu aynı zamanda. Hindistan'ı ziyaret etti ve burada çok önemli anlaşmalar yapıldı. Çok önemli açıklamalar yapıldı. Ve bu tabii biliyorsunuz Ruslar satranç oyununda inanılmaz becerikliler. Ve gerçekten Putin'in herhalde son dönemin en önemli satranç hamlesi oldu diyebiliriz. Tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik'te Hindistan piyonunu Rusya yedi. Bu kadar basit.
Öyle mi diyorsunuz?
Niye öyle diyorum, ona geleceğim şimdi. Şimdi birincisi tabii anlaşmalar her iki ülke arasında standart ticari savunma alanında yapılan anlaşmalar ama orada önemli bir çağrı vardı ki o çok önemli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması. Hem Birleşmiş Milletler'de hem Güvenlik Konseyi üyeleri arasında, yani bir nevi üyelerin artırılması. Biliyorsunuz bu artırıldığı zaman ilk aday ülke Hindistan Güvenlik Konseyi'ne.
Evet.
Şimdi
tabii,
bu ortak açıklama aynı zamanda uluslararası sistem üzerindeki ortak endişeyi yansıtmaktadır. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Rusya'yı suçladığı en önemli konu başlığı uluslararası sisteme meydan okumaları konusudur. Şimdi bu meydan okumaya karşı beraber hareket etmeye çalıştığı Hindistan'ın karşı tarafla birlikte uluslararası sistemin bir sorununa çağrıda bulunması bence en büyük gediği açtı Hint Pasifik stratejisinde Amerika'nın. İkincisi S-400 meselesi. Bu zaten daha önce de bilinen bir mesele. Hindistan bu konuda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz zorladı katsaran falan ama sonunda Amerika'da Kongre'ye Hindistan'ın bu yasadan muaf tutulması konusunda yasa tasarısı verildi. Bazı senatörler bu konuda girişim yaptılar. Yani yönetimin de zaten yönü bu yönde. Türkiye gündeme getirilince de şu ifade söyleniliyor. Efendim Türkiye NATO üyesi. Bu Hindistan NATO üyesi değil. Dolayısıyla Hindistan'ın durumu çok farklı falan. Fakat bu konuda tabii Çin rahatsız oldu falan deniyor ama hayır. Çin'de de S-400 sistemlerini alan ülkelerden bir tanesi. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hani tabirimi mazur görüyorum. Keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş değil mi? Atasözümüz var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde S-400 meselesiyle uğraşırken esas Hint Pasifik'te yine önüne S-400 meselesi çıktı ve Hindistan
çıktı.
Dahası birlikte ortak ürettikleri bir füze var. Rusya ve Hindistan'ın. Şimdi bu füze sisteminin Vietnam'a satılması düşünülüyor. Bu gündeme geldi. Ama daha önemlisi, daha önce de 2019'dan itibaren gündemde olan Chennai-Vladivostok Deniz Koridor projesi. Bu görüşmede daha net bir şekilde masaya kondu. Artık yavaş yavaş şekilleniyor. Biliyorsunuz Hindistan'ın Chennai limanında, Rusya'nın uzak doğu şehri olan Vladivostok limanında, yani doğuya doğru yeni bir deniz ticaret koridoru açılıyor. Şimdi bu koridorun yarısının Çin'in Güney Çin Denizi'nden etki alanından geçecek. Dolayısıyla muazzam bir proje bu. Tabii mevcut hat Mumbai'den St. Petersburg'a, yani bu standart Süveyş Kanalı Akdeniz Avrupa üzerinden gidiyor ama 8.675 mil. Bu yeni hat 5.647 mil olacak. Yani yolu kısaltıyor. Ama daha önemlisi Çin'in deniz İpek yoluna meydan okuyor deniyor ama şu görüşlerde hakim, bu Çin'in deniz İpek yoluyla aslında entegre gidecek, Hindistan'a doğuya açılma imkanı verecek Rusya. Yani bir başka deyişle, başka bir şey söyleyeceğim. Rusya aslında Hindistan'la Çin'i yeni bir zemin üzerinde bir araya getirecek.
Çok önemli bu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik stratejisine vurulmuş en büyük darbe bu. Şu anda tamamen oradaki denklemi değiştirdi. Ancak Washington yine de biliyorsunuz ön sessiz kuvvetli, diğer yerde dünyada süper güç. Bunu görmüş olacak ki Eylül ayında sizinle de hatta konuştuk. AUKUS'u kurmasının ana nedenlerinden biri Anglofon ülkelere yönelmesi. Yani Hindistan ve Japonya'ya Amerika güvenmiyor. Hani evet dörtlü diyalog var, işbirliği var, kuat var ama AUKUS'u, bakın askeri paktı, yine de İngilizce konuşan kendi müttefikleri olan Avustralya ve İngiltere ile, hatta Fransa'ya dahi güveniyor bölgede. Onlar da bir yeni Hint Pasifik stratejisi şekillendiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Şu anki tabloyu zaten Amerika tahmin ediyordu. Bu tablonun B planını zaten AUKUS'la hazırlamıştı. Aslında biz görüyoruz ki AUKUS Kuad'ı güçlendirmek yerine aslında Kuad'ı zamanı gelince bypass edip Kuad'ın yerine çıkacak yeni askeri pakt. Şimdi bu şekilde gözüküyor. Bakın Rusya bu bölgede enerji politikalarını da üretti. Buradaki enerji sektörüne giriş yaptı. Şimdi Hindistan var, Vietnam var, Güney Çin Denizi'nde enerji arama noktada. Şu anda Filipinler'de Rusya'yı istiyor. Yani Rusya'nın, sizinle çok daha önceki programda hep konuştuk. Rusya Asya Pasifik'te yavaş yavaş yükselişe geçiyor demiş idik. Yükselen aslında sadece Çin yok dedik. Rusya'da pazarlık olacak dedik. Artık Rusya'nın Asya Pasifik politikasının şekillendiği, ortaya çıktığı bir dönemi görüyoruz. Onun için ben Ukrayna Karadeniz'de Rusya tabanlı, Rusya merkezli bir gerilimin olmayacağını hep öngörüyorum. Rusya tarafından baktığımızdan bu gerilimin düşeceğini söylüyor. Çünkü Rusya'nın şu anda odak noktası tamamıyla Asya Pasifik. Hatta Amerikalıların deyimiyle söyleyelim, Hint Pasifik. Çünkü bu Vladivostok Chennai yaptığına baktığınız zaman Pasifik'ten Hint Okyanusu'na gelen bir hat. Aynı Amerikalıların yaptığı gibi Hint Pasifik kıyı şeridinden gidiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi ikinci bir Rusya'nın hamlesi şu olacak. Ben bunu söyleyeyim isterseniz.
Tabii.
Bu da Pakistan'la Hindistan'ı ve Çin'i bir araya getirmek. Özellikle Pakistan'la Hindistan'ın arasındaki anlaşmazlıkları çözme. Bu bağlamda dikkat ederseniz son dönemde Afganistan konusunda Rusya politika değişikliğine gitti. Taliban'ı listeden çıkaracağını, terör listesinden çıkaracağını söyledi ve Taliban'la görüşmeye başladı. Bu bağlamda Afganistan-Pakistan hattından Hindistan hattına yeni bir jeopolitik hat üzerinde bu ülkeleri bir araya getirmeyi de...
Şunu da ekleyebiliriz belki. Ben de tam buraya getirecektim aslında. Kasım sonunda bir de Rusya, Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamaları vardı. Çok dikkat çekiciydi. Aynı zamanda biz aynı zamanda biz Rusya'nın Pakistan'la askeri tatbikatlara falan da giriştiğini görüyoruz. Aslında belki biraz Hepimiz Avrupa odaklı düşündüğümüz için Asya jeopolitiğindeki Moskova hamlelerini biraz gözden kaçırabiliyoruz, pardon. Dolayısıyla çok önemli söylediğiniz şeyler. Peki Çinlilere burada nasıl bakmak lazım? Şimdi o kadar acayip ki Ukrayna odaklı krizde Amerikalılar Rusya'ya işte sizi Swift'ten çıkartırız, saldırırsanız kuzey akım biter falan diye tehdit ederken aynı zamanda Çin'e de Tayvan üzerinden sürekli mesaj veriyorlar. Yani şimdi büyük güç rekabeti diye genel olarak tanımlanıyor Amerikan politikaları, ama biraz da riskli değil mi? Rusya ile Çin'i üstelik de daha da genişleyebilecek bir ittifak silsilesi içerisinde aynı tarafa itme. Çinliler çünkü mesela demokrasi zirvesi, onu da soracağım birazdan. Evet. Onunla ilgili mesaj verirken hemen Rusya'ya atıf yapar oldu Çin dışişleri sözcüsü. Bunların Çin tarafından algılanışını biraz da merak ediyorum. Algılanışı hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
Şimdi dediniz ya, Amerika Birleşik Devletleri için bu risk değil mi? Ben bunu şeye benzetiyorum. Belli bir yaşa gelmiş artık, başlı sınıfında sayılan bir insanın bir anda kendini genç zannedip böyle ağır sporlara girişen, hani kendisini genç göstermeye çalışan ihtiyar delikanlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda ortamı bu. Artık yaşlanmış bir süper güç. Hala 50'lerdeki 60'lardaki o gücünün zirvesindeki Soğuk Savaş'taki Amerika gibi hareket etmeye çalışıyor, ancak bu eskiden olduğu gibi bir Avrupa yanında yok. Şimdi biraz önce konuştuğumuz şeye geliyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'yı Ukrayna ve Karadeniz'e oraya bir şekilde saplayarak, o bataklığın içine tutarak Asya Pasifik'te hareket etmesini kısıtlıyor. Benzer Rusya'da aynı şekilde Amerika'yı ve Avrupa'daki müttefikleri oraya odaklayarak o da kendi Asya Pasifik'teki hamlelerini yapıyor. Aslında her iki güç merkezinin de stratejisi Asya Pasifik, ama bunun görünen yeri nedense Karadeniz ve Ukrayna oldu. Ben Asya Pasifik'teki rekabetin devam ettiği sürece Ukrayna krizinin sürekli gündemde olacağını söylüyorum. Çünkü iki ayda bir bu kriz yükseliyor, dikkat ederseniz. Şimdi sönüyor. Birkaç ay sonra Şubat'ta biz bunu yine konuşacağız. Şimdi Çin meselesine gelelim. Evet, son dönemde Tayvan inanılmaz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Amerikalı politikacılar ziyaret etti. Tayvan konusunda Çin muazzam bir tepki gösteriyor. İşte en son demokrasi zirvesine davet ediyorlar. Ya ülke vasfında olmayan, bugün bütün resmi kurumlarıyla dünya Çin'in bir adası, bir bölgesi olarak tanıdığı bir yeri siz aleni olarak bizi zirveye çağırıyorsunuz. Bu örtülü tanımadır bakın. Gımlı tanımadır uluslararası. Uluslararası bir toplantıya çağırmanız. Şimdi Çin bunu toprak bütünlüğüne, egemenliğine karşı bir saldırı olarak görüyor. Geçtiğimiz günlerde Japon eski başbakanı Shinzo Abe garip bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer dedi Çin Tayvan'a müdahale ederse Japonya ve Amerika buna kayıtsız kalamaz dedi. Ve Çin'den muazzam bir tepki geldi. Ben işte 20 yıldan beri Çin'i takip ediyorum. Ben hiç böyle bir açıklama görmedim. Çin herhalde çok kızmış olmalı ki Dışişleri Bakanı sözcüsü kanlı bir şekilde kafanızı ederiz dedi Japonya'ya.
Onu görmedim ben. O çeviriyi bilmiyorum. Öyle mi? Yani geçmiş anımsatmasını görmüştüm, aktarmıştım hatta. Eksende tarihsel durum. Evet. Anladım. Peki.
Kırmızı çizgilerimizi dedi, ihlal eden kim olursa kafasını ezer. Hatta şunu dediler. Bu Japonya'nın durup dururken Çin'e kükremesinin, daha doğrusu Shinzo Abe'nin Çin'e kükremesinin arkasındaki neden ne diye sordu Çin medyası. Daha önce yorumlarda, özellikle gazetelerinde, daha önce neden görevdeyken böyle kükremiyordunuz falan gibi çok acayip bir şey ifadeler geçti. Tabii Çin'i takip eden birisi olarak, yani bu Çin'in sert çıkışı aslında Tayvan konusunda da hiçbir şakasının olmadığını, hiçbir şekilde göz yummayacağını ve özellikle Japonya'nın İlk defa, tabii Japonya da ilk defa böyle sert bir açıklama yapıyor. Japonya'nın anlamsız bir şekilde neden Amerika Birleşik Devletleri ile bu kumara girdiğini, çünkü bu bir kumarız, siz de biraz önce söylediniz. Dolayısıyla şimdi bu noktada ben tahmin ediyorum ki Çin, Rusya ile Hindistan'ı da sürece dahil eden bir denklem içinde. Ha, unutmayalım şunu da Ceyda Hanım. Bakın Modi, yani Hindistan Başbakanı Xi Jinping'le birçok kez gayri resmi görüşmelerde bulundu geçtiğimiz yıllarda. Evet, şimdi ikisinin arasında özel bir görüşme trafiği de var.
Evet, rakip derler ama daha bir yakınlaşma son yıllarda var tabii biraz. Sınırda biraz hareketlilik olmuştu. Onu da teskin ettiler yani nihayetinde. Evet,
sadece
buyurun.
Sadece bir şey söyleyeyim. Bakın 1950'lerin ortasında Çin'le Hindistan bir görüşmede barış içerisinde bir arada yaşamanın 5 ilkesini belirlemiş. Bugün Çin dış politikasının temeli de Hindistan'ın da temelidir. Nehru'yla birlikte yaptı. Zhou Enlai. Dolayısıyla bakın iki ülkenin belirlediği dış politik ilkeleri iki ülke hala bugün tutuyor. Onun için tarihsel bağları kuvvetli Çin'le Hindistan'ın. Ben bu alanda bu ilişkileri aradaki o sınır meseleleri muhakkak çözülecek veya bir şekilde rafa kaldırılacak. Bu yeni denklemde Rusya'nın sağlayacağı yeni denklemde bunu yapacaklar. Çünkü Rusya Avrasya Birliği bağlamında serbest ticaret anlaşması imzalanmak konusunda da Hindistan'ı ikna etmeye çalışıyor. Zaten biraz önce bahsettiğiniz hem RIC denen yapının içindeler, hem BRICS'de varlar, hem Şanghay örgütünün içindeler. Zaten zemin hazır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin oynayacağı rol önemli. Önümüzdeki günlerde bir Hindistan hamlesi olur. Muhakkak seyredelim.
Evet, çok teşekkür ediyorum Barış Bey değerlendirme için. Sizinle çok renkli oluyor Asya konuşmak her zaman sizinle. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk hakikaten. İşin Asya boyutunu asla ihmal etmemek lazım. Resmin bütününü görmek bakımından gerçekten çok önemli. Orada aktörlerin attığı adımlar, yaptıkları hamleler. Efendim, White Buffalo, on ne? Darling, what have I done? Oh darling, what have I done şarkısı ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Too long, and all.
I've done? Ooh, darling, darling, what have I done? Ooh, darling, darling, what have I done?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.